Bugünlerde kutsal kitaptan yorumunu yaptığımız Galatyalılara mektup Pavlos tarafından kaleme alındı ve İsa'dan sonra 54-57 yılları dolayında yazıldığı düşünülmektedir. Bu mektubun Pavlos'un 3. müjde yolculuğunda Efes'te kaldığı dönemde yazıldığı varsayılmaktadır. Ama aynı zamanda Korintos'tan yazıldığı iddiası da epey sağlam bir temele dayanmaktadır. Galatya bölgesi geniş ve önemli bir bölgeydi ve bu bölgelerde Tanrı sözü müjde bildirilmiş ve birçok kiliseler kurulmuştu. Pavlos bu mektubu Galatya'daki tüm kiliselere yazdı. Pavlos, Galatyalıları ziyaret ettikten sonra Mesih inanlılarını Yahudileştirmeye çalışanların peşinden geldiklerini ve kiliselerin onları dinlediğini keşfetti. Pavlos bu mektubu onların mesajlarını yanlış ve sahte öğretileri çürütmek ve müjdeyi Tanrı sözünü açık bir şekilde bildirmek için yazdı. Galatya bölgesi ve Galatya halkı kimlerdi? O dönemlerde Galatya, İç Anadolu, bugünkü Ankara dolaylarıydı. Bölgeye adını veren Gal halkı ise Fransa'da oturan Keltik kabileyle aynı kanı taşıyordu. İsa'dan önce 4. yüzyılda Roma İmparatorluğunu istila edip Roma'yı yaktılar. Daha sonra Yunanistan'a geçip İsa'dan önce 280 yılında Delfi'yi ele geçirdiler. Bitinya kralı 1. Nikomedes'in daveti üzerine Gallar Anadolu'ya geçip iç savaşta kendisine yardım ettiler ve o bölgelere yerleştiler. İsa'dan önce 189'da bu Kelt kabileleri Roma İmparatorluğuna tabi kılındılar ve Galatya Roma İmparatorluğunun bir bölgesi oldu. Galatyalılara mektubun bizim için özel bir mesajı vardır çünkü birçok bakımlardan bizim gibi olan insanlara yazılmıştır. 1. Bu mektup katı, şiddetli ve ciddi bir mesajdır. Korintoslulara yazılan mektuplar gibi davranışları değil, yanlışları düzeltmektedir. Galatyalı inanlılar büyük bir tehlike içerisindeydiler çünkü imanlarının temellerine saldırılmıştı. Kayrayla kurtuluş geriye itilip yasa öne çıkarılmaktaydı. 2. Bu mektupta haberci Paulus'un yüreği açık bir şekilde ortaya konulmuştur. Paulus'un yasacılığa karşı tahammülü yoktur. Romalılara mektubun Paulus'un kafasından, Galatyalılara ise Paulus'un yüreğinden geldiği söylenmiştir. Bir tanrı bilimci, Galatyalılar Romalıların sistematik bir şekilde bildirdiğini tartışmalı olarak ele alır demişti. 3. Bu mektup her tür yasacılığa karşı koyar ve Mesih inanlılarının özgürlük bildirgesidir. Müjdenin özüne karşı gelecek herhangi bir saldırıya karşı aşılmaz bir kaledir. 4. Galatyalılar kutsal kitap içerisinde ve dışında imanla aklanma, imanla doğru sayılma öğretisinin en güçlü bildirisi ve savunusudur. Tanrı'nın Hristiyan inancına gelen her türlü saldırıya karşı polemiğidir. Burada sadece iman aracılığıyla lütufla kurtulmuş bir günahlı görmekle kalmıyor, aynı zamanda lütuf aracılığıyla yaşayan kurtulmuş bir günahlı görüyoruz. Lütuf, yaşama giden yoldur ve bir yaşam biçimidir. Bu ikisi el ele gider. Şimdi Galatyalılara mektubunun yorumuna kaldığımız yerden devam edeyim. Bu programımızda değerli dinleyicilerimiz İncil'den Galatyalılara mektup 3. bölüm 8. ayetten 16. ayetler arasına bakacağız. Paulus 8. ayette şöyle yazıyor. Kutsal yazı Tanrı'nın öteki ulusları imanlarına göre aklayacağını önceden görerek İbrahim'e bütün uluslar senin aracılığınla kutsanacak müjdesini önceden verdi. Kutsal yazı Tanrı'nın öteki ulusları imanlarına göre aklayacağını önceden görerek İbrahim'e müjdesini önceden verdi diyor. Eğer işler olmadan iman İbrahim için yeterli değil idiyse biz neden farklı bir şey arzulayalım? Ve kutsanma İbrahim'in yasayı yerine getirmesinin değil, imanının karşılığı olduğu gibi bizler neden imandan yasanın işlerine dönelim? Tanrı İbrahim'e müjdeyi verdi. Tanrı bunu ne zaman yaptı? Pavlos'un bize verdiği ilk örnek İbrahim'in iman hayatının başlangıcındadır. Şimdi Pavlos, İbrahim'in yaratılış 22'de kaydedilen iman yaşamının sonlarında gerçekleşen bir olaydan söz etmektedir. Bu, İbrahim İshak'ı sunakta sunduktan sonra gerçekleşmiştir. Sundu dedim, çünkü Tanrı onu durdurduğunda onu sunmak üzereydi ve Tanrı İbrahim'i bunu yapmış olarak saydı. Tanrı'ya imanı olduğunu, Tanrı'nın İshak'ı ölümden dirilteceğine inandığını gösterdi. Şimdi Tanrı'nın İbrahim'in iman etkinliğine verdiği karşılığa dikkat edin. Rabbim meleği ikinci kez göklerden İbrahim'e seslendi. Rab diyor ki, kendi adıma ant içiyorum. Bunu yaptığın, biricik oğlunu esirgemediğin için seni fazlasıyla kutsayacağım. Soyunu göklerin yıldızları, kıyıların kumu kadar çoğaltacağım. Soyun düşmanlarının kentlerini mülk edinecek. Soyunun aracılığıyla yeryüzündeki bütün uluslar kutsanacak çünkü sözümü dinledin. Belli ki bu sırada Tanrı İbrahim peygambere müjdeyi bildirmişti. Çünkü İshak'ın sunulması, Mesih'in sunulmasının en iyi örneklerinden biridir. Tanrı İbrahim'in oğlunu kurtardığı halde kendi oğlunu İsa Mesih'i kurtarmamıştı. Onu yani İsa Mesih'i hepimiz için ölüme teslim etmiştir. Pavlos'un İbrahim'in hayatında görmemizi istediği önemli şey, onun Tanrı'nın sesine itaat ettiğidir. Tanrı kendisine bunu buyurduğunda İbrahim oğlunu sunmaya razıydı ve Tanrı dur dediğinde durdu. Tanrı'nın sesine itaat etti. Davranışlarıyla Tanrı'ya iman ettiğini gösterdi. Yine Tanrı'ya iman etti ve Tanrı bunu kendisi için doğruluk saydı. Bazı insanlar Pavlus'un İbrahim hakkında söyledikleriyle Yakup'un İbrahim hakkında söylediklerinden ötürü kutsal kitapta çelişki olduğunu düşünürler. Pavlus, İbrahim'in imanla aklandığını söyler. Yakup, bilmek ister misin ey boş insan der. Yapılan işlerle kanıtlanmayan iman yararsızdır. Atamız İbrahim, oğlu İshak'ı sunak üstünde sunmakla yapılan işler sonucunda doğrulukla donatılmadı mı der. Ancak Yakup sözlerine onda imanın yaptığı işlerle bir arada işlediğini görüyorsunuz. Böylece iman yapılan işler sonucunda yetkinlik buldu diye devam etmektedir. John Calvin bunu şu şekilde dile getirmişti. Sadece iman kurtarır. Ama kurtaran iman yalnız değildir. Yani kurtaran iman kişiyi iyi işlere götüren dinamik, canlı bir imandır. Umarım Yakup'un yasanın işlerinden söz etmediğini anlıyorsunuzdur. Yakup iman işlerinden söz ediyor. İman iyi işler oluşturur dostum. İman eski Adem'e, eski yaşayışa yani yanlış yaşayışa, günah dolu yaşayışa hayırdır. İman iyi işler oluşturur. İman iyi işler üretir. İşlerin sizi kurtaracağını söylemek arabayı atın önüne koymaktır. Ona bakarsanız bazı insanlar atı arabanın içine bile koyarlar. İmanın İbrahim'in hayatında olduğu gibi kişiyi işlere götürdüğünü görmek önemlidir. Tanrı yüreklerimizi görür. Mesih'e kurtarıcı olarak güvenip güvenmediğimizi bilir. İçten olup olmadığımızı bilir. Kilisedeki insanları kandırabilirsiniz. Komşularınızı kandırabilirsiniz. İş arkadaşlarınızı kandırabilirsiniz. Ve dindar görünebilirsiniz. Ama neden? Dürüst olup aynı zamanda da epey eğlenmemeli. Rol yapmanıza gerek yoktur dostum. Dürüst olabilir ve Mesih'e kurtarıcınız olarak güvenebilirsiniz. Ve diri, dinamik iman iyi işler oluşturacaktır. Yakup'un ikinci bölümünü dikkatle okumak, Yakup'un İbrahim'i işler olmadan imanın ölü olduğunu göstermek için kullandığını göreceksiniz. Bu İbrahim'le ilgili verilen tarihin sonudur. Çünkü bu Tanrı'nın kendisine son olarak göründüğü zamandır. Pavlos'un Galatyalılarda İbrahim'in imanla aklandığını söylerken sözünü ettiği ayet bu değildir. Pavlos sadece imanın yeterli olduğunu söyler ve söylemek istediklerini de İbrahim'in yaratılışın 15. bölümünde yer alan tarihiyle kanıtlar. Yakup işler olmadan imanın ölü olduğunu söyler ve bunu İbrahim'in Tekvin'in 22. bölümünde yer alan tarihiyle kanıtlar. İbrahim 22. bölümde sözünü tutmayarak Tanrı'ya "Bir dakika, söylediklerine inanmıyorum. Bütün bu yıllar boyunca rol yapıyordum." deseydi, o zaman İbrahim'in imanının sahte iman olduğu belli olurdu. Ama Tanrı daha yaratılış 15'ten İbrahim'in gerçek imana sahip olduğunu biliyordu. Yakup'un sözünü ettiği işler yasanın işleri değildirler. Yasa İbrahim'in zamanında daha verilmemişti. Hayır, bunu kabul etmemiz gerekir. Yakup 2:23. Bu gelişmede kutsal yazıdaki şu söz yerine geldi. İbrahim Tanrı'ya iman etti ve bu ona doğruluk sayıldı ve İbrahim'e Tanrı'nın dostu dendi der. Yakup bu ayetin başında Paulus'un ilk önce İbrahim'in iman yaşamı hakkında verdiği ayete dönüyor. Paulus bundan sonra müjdenin İbrahim'e hayatının sonunda Tanrı kendisine bu vaadi verdiğinde bildirdiğini söyler. Paulus ve Yakup tarafından yazılan bu parçaları etüt ettiğinizde hiçbir çelişki yoktur. Hayır, tam bir uyum vardır. Aynı şey söylenmektedir. Birisi başlangıçtaki imana bakmaktadır, diğeri sondaki imana bakmaktadır. Biri iman köküne bakmaktadır, diğeri imanın meyvesine bakmaktadır. İmanın kökü sadece iman sizi kurtarırdır. Ama bu kurtaran iman iyi işler oluşturacaktır. Yakup'un ikinci bölümünü dikkatle okumak, Yakup'un İbrahim'i işler olmadan imanın ölü olduğunu göstermek için kullandığını göreceksiniz. Bu İbrahim'le ilgili verilen tarihin sonudur. Çünkü bu Tanrı'nın kendisine son olarak göründüğü zamandır. Paulus'un Galatyalılarda İbrahim'in imanla aklandığını söylerken sözünü ettiği ayet bu değildir. Paulus sadece imanın yeterli olduğunu söyler ve söylemekte istediklerini de İbrahim'in yaratılışın 15. bölümünde yer alan tarihiyle kanıtlar. Yakup işler olmadan İmanın ölü olduğunu söyler ve bunu İbrahim'in tekvinin 22. bölümünde yer alan tarihiyle kanıtlar. İbrahim 22. bölümde sözünü tutmayarak Tanrı'ya "Bir dakika, söylediklerine inanmıyorum. Bütün bu yıllar boyunca rol yapıyordun." deseydi, o zaman İbrahim'in imanının sahte iman olduğu belli olurdu. Ama Tanrı daha yaratılış 15'ten İbrahim'in gerçek imana sahip olduğunu biliyordu. Yakup'un sözünü ettiği işler yasanın işleri değillerdir. Yasa İbrahim'in zamanında daha verilmemişti. Bunu kabul etmemiz gerekir. Yakup 2. bölüm 23. ayette bu gelişmede kutsal yazıdaki şu söz yerine geldi. İbrahim Tanrı'ya iman etti ve bu ona doğruluk sayıldı. Ve İbrahim'e Tanrı'nın dostu dendi der. Yakup bu ayetin başında Paulus'un ilk önce İbrahim'in iman yaşamı hakkında verdiği ayete dönüyor. Paulus bundan sonra müjdenin İbrahim'e hayatının sonunda Tanrı kendisine bu vaadi verdiğinde bildirdiğini söyler. Paulus ve Yakup tarafından yazılan bu parçaları etüt ettiğinizde hiçbir çelişki yoktur. Aynı şeyi söylemektedirler. Birisi başlangıçtaki imana bakmaktadır, diğeri sondaki imana bakmaktadır. Biri iman köküne bakmaktadır, diğeri imanın meyvesine bakmaktadır. İmanın kökü sadece iman sizi kurtarırdır. Ama bu kurtaran iman iyi işler oluşturacaktır. Böylece iman edenler iman etmiş olan İbrahim'le birlikte kutsanırlar diyor Paulus 3. bölüm 9. ayette. Tanrı günümüzde günahlıyı İbrahim'i kurtardığı aynı temele göre kurtarır. Tanrı günahlıdan iman ister dostum. Tanrı İbrahim'den kendisinin onun için belirli şeyleri yapacağına inanmasını istemişti. Tanrı sizden ve benden oğlu İsa Mesih'i bizim yerimize ölmesi üzere vererek bizim için bazı şeyleri zaten yapmış olduğuna inanmamızı istiyor. İman günümüzde insanın aracılığıyla kurtulmasının yoludur. Yasanın gereklerini yapmış olmaya güvenenlerin hepsi lanet altındadır diyor Paulus. Galatyalılar 3 ayet 10'da. Çünkü şöyle yazılmıştır. Yasa kitabında yazılı olan her şeyi sürekli yerine getirmeyen herkes lanetlidir. Buradaki önemli sözcük süreklidir. Kendinizi çok iyi hissettiğiniz, kendinizi dünyanın tepesinde hissettiğiniz ve her şey çok iyi gidiyor diye şarkı söylediğiniz bir gün olduğundan eminim. O gün Rab'le yürüdünüz ve ayağınızı hiçbir yere çarpmadınız. Sonra ben bunu yaptığımdan ötürü Tanrı beni kurtardı diyorsunuz. Ama bu ayetin yasa kitabında yazılı olan her şeyi sürekli yerine getirmeyen herkes lanetlidir dediğine dikkat edin. Sürekli olarak yasa kitabında yazılanları yerine getirmeyen. Buna ne demeli? Yasayı gece gündüz, her gün 24 saat, haftanın 7 günü, yılın 52 haftası düşünce, sözler ve davranışlarınızda yerine getiriyor musunuz? Eğer insansanız, yolun bir yerlerinde gevşiyor ve düşüyorsunuz. Her zaman dünyanın tepesinde yaşamıyorsunuzdur. Dostum, gevşediğinizde, düştüğünüzde, hata işlediğinizde yasa sizi ancak suçlayabilir. Her zaman Tanrı'ya şükürler olsun, haleluya, Tanrı'ya övgüler olsun diyerek dolaşan iyi bir vaiz tanıyorum. Birisi karısını her zaman öyle olup olmadığını sordu. Karısı hayır, kötü günleri de olur dedi. Hepimizin kötü günleri var, öyle değil mi? Evet, hepimizin kötü günleri vardır. Dostum, eğer kendinizi yasanın altına koyacaksanız ve iyi bir gününüz olacaksa bundan ötürü ödüllendirilmeyeceksiniz. Diyelim ki ben 30 yıldır oturmakta olduğum kentin, ülkenin bütün yasalarını yerine getirdim. Ama her yasasını yerine getirdim. Sonra evimde oturup ülke yetkililerinin yasalarını yerine getirdim diye, bütün bu yasaları yerine getirdiğimden ötürü gelip bana bir madalya takmalarını bekliyorum. 30 yıl boyunca her yasayı yerine getirip sonra bir şey çalarsam ya da hız sınırını aşarsam ceza yerim, suçlu olurum. Gördüğünüz gibi yasa sizi hiçbir zaman ödüllendirmez. Yasa sizi hiçbir zaman ödüllendirmez. Yasa konulmuştur, sizin göreviniz bu yasaya uymaktır, bu kadar. Uyarsanız yasa size bir ödül vermez. Ama uymazsanız yasa sizi suçlar ve sizi cezalandırır. Size yaşam vermez yasa. Yasa sizi cezalandırır dostum. Kardeşim, iman size bir şey verir. Size yaşam verir. Galatyalılar 3:11. Tanrı katında hiç kimsenin yasayla aklanmadığı açıktır diyor. Çünkü imanla aklanan yaşayacaktır. İmanla doğru sayılan yaşayacaktır. Eski antlaşma bile insanın imanla kurtulduğunu öğretiyordu. Kimsenin yasayı yerine getirerek kurtulduğunu söylemez. Yasa zamanında yasayı yerine getirerek kurtulan birini bulursanız lütfen bana bildirin. Musa'nın yasasını yerine getirerek kurtulan kimseyi duymadım. Bildiğiniz gibi Musa peygamberin sisteminin özü kurban sistemiydi. Musa Tanrı'nın yasasının altında bile insanlara merhamet ve kayra uzatabilmesinden ötürü seviniyordu. Yüzünün öyle parlamasının nedeni buydu. Habakuk 2. bölüm 4. ayette doğru kişi imanla yaşayacaktır der. Galatyalılar 3 ayet 12. Yasa imana dayalı değildir diyor. Tersine yasanın gereklerini yapan onlar sayesinde, onlar aracılığıyla yaşayacaktır. Bu da önemli bir ayettir. İman ve yasa, kurtuluş ve yaşam hakkında birbirleriyle tezat oluşturan ilkelerdir. Biri diğerini iptal eder. Birbirlerine karşıdırlar. Yasaya göre yaşayacaksanız o zaman imanla kurtulamazsınız. İkisini birleştiremezsiniz. Birbirine karşıttırlar. Buna bir örnek vereyim. Ülkemize tatile gittiğimizde uçakla gitmiştik. Ancak dönüşte eşim uçakla, ben arabayla dönmek zorunda kaldık. O zaman şöyle dedim eşime. Aynı anda hem arabayla hem de uçakla gitmek güzel olmaz mıydı? Uçakta oturup arabada ayaklarımı yere basmak dedim. Ayaklarım arabada yere bastığında kendimi çok daha güvenlikte hissettiğimi söylemeliyim. Ama bu saçma bir şeydi. Eğer uçakla gidiyorsak uçakla gidiyoruzdur. Arabayla gidiyorsak arabayla gidiyoruzdur. Yolcuların uçakta oturup ayaklarını arabada yere basmaları için bir düzenleme yapılmamıştır. Dostum, Tanrı da sizin hem imanla hem de yasayla kurtulmanız için hiçbir düzenleme yapmamıştır. Ya birini ya diğerini seçmeniz gerekir. yasaya uymak istiyorsanız bunu deneyebilirsiniz. Ama Tanrı'nın bunu başaramayacağınızı zaten söylemiş olduğu konusunda sizi uyarmak istiyorum. Yasa imana dayalı değildir. Tersine yasanın gereklerini yapan onlar sayesinde yaşayacaktır. Mesih bizim için lanetlenerek bizi yasanın lanetinden kurtardı. Çünkü ağaç üzerine asılan herkes lanetlidir diye yazılmıştır. Galatyalılar 3, ayet 13. Mesih bizi yasanın lanetinden kurtardı. Musa'nın yasası bizi lanetlemiştir. Bu tıpkı oturduğum yerdeki yasaları yerine getirmek hakkında verdiğim örneğe benzemektedir. Bu yasaları yerine getirdiğimden ötürü beni ödüllendirmezler. Ve bunlardan birini çiğnersem suçlu olurum dostum. Mesih bizleri Musa'nın yasasının cezasından kurtarmıştır. Bunu nasıl yapmıştır? Bizim için lanetlenerek. O cezayı Mesih çekmiştir. Çünkü diyor, ağaç üzerine asılan herkes lanetlidir diye yazılmıştır. Bu göreceğimiz gibi eski antlaşmadan bir alıntıdır ve birçok bakımdan çok önemli bir ayettir. Nedenlerden biri İsrailoğulları ölüm cezası olarak ağaca asmayı kullanmıyorlardı. Bunun yerine insanları taşlayarak öldürüyorlardı. İsrail'e giden biri şöyle demiş, neden ölüm cezası olarak taşlamayı kullandıklarını sık sık düşünmüşümdür. Şimdi biliyorum, bu ülkede nereye dönersen dön, her taraf taş kaplı dedi. İsrail'de ölüm cezası asarak değil, taşlayarak veriliyordu. Ancak azarlanmaya layık bir suç işlendiğinde prosedür şuydu. Eğer bir adam bir günahtan ötürü ölüm cezasına çarptırılıp öldürülür ve ölüsü ağaca asılırsa, ölüyü gece ağaçta asılı bırakmamalısınız. O gün kesinlikle gömmelisiniz. Asılan kişi Tanrı tarafından lanetlenmiştir. Tanrınız Rabbin miras olarak size vereceği ülkeyi kirletmeyeceksiniz. Tesniye 21. bölümde diyor bunlar. Yani çok büyük bir suç işlemiş ve taşlanarak öldürülmüşse vücudu herkesin görmesi için bir ağaca asılabilirdi. Ama bütün gece orada bırakılamazdı. Bunun için verdiği neden Tanrı tarafından lanetlenmiş olmasıdır. Tanrınız Rabbin miras olarak size vereceği ülkeyi kirletmeyeceksiniz. Mesih bizler için lanetlenmiştir dostum. Soru, Mesih ne zaman lanetlendi? Beden alıp insan olduğunda mı lanetlendi? Hayır. Doğduğu zaman kendisine kutsal kişi denilmişti. Hakkında çok az kayıt bulunan o sessiz yıllarda mı lanetlenmişti? Hayır. Kutsal kitap Tanrı ve insanlar önünde iyilik buluyordu der. Hizmeti sırasında mı lanetlenmişti? Kesinlikle hayır. Babası onun hizmeti sırasında sevgili oğlum budur, ondan hoşnudum demişti. O zaman çarmıhtayken lanetlenmiş olmalıydı. Evet, ama çarmıhtaki ilk 3 saat sırasında değil. Çünkü kendini sunduğunda lekesizdi. Çarmıhtaki son 3 saat sırasında bizim için lanetlenmişti. Rabbin onun ezilmesini uygun gördüğü, acı çekmesini istediği ve canını suç sunusu olarak sunduğu zaman, o zamandı işte. Bu konuda Yeşaya 53, 10. ayete bakabilirsiniz. Ağaç üzerine asılan herkes lanetlidir. Ağaç sözcüğünün Yunancası tahta, kereste ya da ağaç anlamına gelir. Mesih bir ağacı asılmıştı. Karşımızda büyük bir tezat vardır. Onu sizin ve benim için yaşam ağacı haline getirebilmek için kendisi için ölüm ağacı olan o çarmıha gitti. İbrahim'e sağlanan kutsama Mesih ise aracılığıyla uluslara sağlansın ve bizler vaat edilen ruhu imanla alalım diye Mesih bizim için lanetlenerek bizi yasanın lanetinden kurtardı. Çünkü ağaç üzerine asılan herkes lanetlidir diye yazılmıştır. Galatyalılar 3, 13 ve 14. ayetler. Evet, İbrahim'e sağlanan kutsama Mesih ise aracılığıyla uluslara sağlansın ve bizler vaat edilen ruhu imanla alalım diye kutsal yasa ve Tanrı'nın vaadi. İsrail 1500 yıl önce yasaya sahip olmuş ama ona göre yaşamakta başarısız olmuştu. Habercilerin İşleri 15. bölümde söz edilen Yeruşalim konseyinde Petros, Bizler ve babalarımız, atalarımız yasayı tutamadık. Neden Yahudi olmayan ulusları onun altına sokmayı istiyorsunuz? Biz yasayı tutamadıysak onlar da tutamayacaktır dedi. Bizler yasanın hiçbir zaman yapamayacak olduğu şeyi alabilelim diye Mesih bizim yerimizi almıştır dostum. Bu kayra çağında özel armağan ruhtur. Kardeşler diyor Paulus 15. ayette, insan yaşamından bir örnek vereyim. İnsanlar arasında yapılmış bile olsa onaylanmış bir antlaşmayı kimse geçersiz saymaz. Ona bir şey eklemez. Bir adamla kendisine $100 ödemek üzere bir kontrat yaptığınızı varsayalım. Bir yıl sonra ona sadece $50 ödemeye karar veriyorsunuz. Ona gidip işte sana borcum olan $50 diyorsunuz. Adam bir dakika diyecek, arkadaşım dur, sen bana $100 vermeyi kabul etmiştin diyor. Siz olsun ben onu değiştirdim diyorsunuz. O da hayır, değiştiremezsiniz. Kontrat yapıldıktan sonra onu bozamazsınız diyor. 16. ayet. Vaatler İbrahim'e ve soyundan olana verildi. Tanrı birçok kişiden söz ediyormuş gibi ve soyundan olanlara demiyor. Soyundan olana demekle tek bir kişiden, yani Mesih'ten söz ediyor. Tanrı İbrahim'i çağırdı ve onu dünyaya bir kutsama yapacağını vaat etti. Tanrı İbrahim'i, İbrahim'in soyundan gelen biri olan İsa Mesih aracılığıyla dostum, dünyaya bir kutsama, bir bereket getirdi, yaptı. Dünyaya kurtuluş getiren kişi Mesih'tir. Bize kurtuluş getiren, sana ve bana kurtuluş getiren Mesih'tir dostum. Soy sözcüğü kesin olarak Mesih'ten söz ediyor. Mesih, babanız İbrahim günümü göreceği için sevinçle coşmuştu. Gördü ve sevindi demişti.